National Geographic'ten yeni bir balina masalı. National Geographic dergisi, gezegenimizin dört bir yanını araştıran ve elde ettiği bilimsel bulguları okurlarıyla paylaşan önemli bir bilimsel dergi olma iddiasındadır. Derginin gerçekten de pek çok önemli konuda bilgi kaynağı olduğu açıktır. Ama bu bilgileri okuyucularına anlatırken ideolojik bir filtreden geçirmekte, hatta kimi zaman bu ideoloji gereğince bulguları çarpıtarak hayali hikayeler yayınlamaktadır. National Geographic'in söz konusu ideolojisi Darwinizm'dir. Bu teoriyi savunmak adına çoğu kez bilimsel bulguları ön yargılı olarak yorumlamakta, hatta bilimsel sahtekarlıklara kapı açmaktadır. Örneğin 1998 yılında National Geographic tarafından tüm dünyaya kuşların dinozorlardan evrimleştiğinin tartışılmaz kanıtı olarak gösterilen, ancak sonradan el yapımı olduğu anlaşılan Archaeopteryx fosili sahtekarlığı gibi. Derginin bu gözü kapalı evrim propagandacılığı, bu teoriyi savunan bilim adamlarından da tepki görmektedir. ABD'deki ünlü Smithson Insulation Doğa Tarihi Müzesi'nden Dr. Storrs Elson, National Geographic uzun zamandır sansasyonel, desteksiz ve tabloid habercilik yaparak seviyesini düşürmüş durumda demektedir. National Geographic'in sansasyonel, desteksiz ve tabloid evrim propagandalarının bir örneği, Kasım 2001 sayısında yayınlanan Balinaların Evrimi haberiydi. Haberde bir dizi fosil bulgusu sonucunda balinaların evrimi tezinin kanıtlandığı ileri sürülüyor, hatta Hans Stevenson adlı bir paleontologdan balinalar evrimin iyi örneklerinden biri oldular sözü aktarılıyordu. Tam 14 sayfa süren makalenin dört bir tarafına yerleştirilen resimler, rekonstrüksiyonlar ve şemalar aynı iddiayı görsel olarak da okuyucuların zihnine yerleştirme amacını güdüyordu. Oysa National Geographic'in hararetle savunduğu balinaların evrimi senaryosu, bilimsel kanıtlardan yoksun bir masaldan başka bir şey değildir. Balina atası olarak gösterilen fosiller. National Geographic'in Kasım 2001 sayısının 156-159 numaralı sayfalarında yer alan rekonstrüksiyonlar geçidi, derginin balinaların kökeni hakkındaki iddiasını özetler niteliktedir. Bir dizi canlı ard arda sıralanmakta ve bunların balina evriminin ara formları olduğu ileri sürülmektedir. Bu canlıların yaşadıkları jeolojik devre göre sırası dergiye göre şöyledir. Pakiketus 50 milyon yıl önce, Ambuleketus 49 milyon yıl önce, Rodaketus 46,5 milyon yıl önce, Proketus 45 milyon yıl önce, Kuchiketus 43-46 milyon yıl önce, Durodon 37 milyon yıl önce, Basilosaurus 37 milyon yıl önce, Aetioketus 24-26 milyon yıl önce. National Geographic'in şeması bundan sonra da devam etmekte ama bilinen yunus ve balina kategorilerini içermektedir. Bu şemanın pek çok yanıltıcı özelliği vardır. Ancak öncelikle en temel olanını açıklayalım. Şemadaki ilk iki canlı, yani Pakiketus ve Ambuleketus, National Geographic'e göre birer yürüyen balinadır. Ama gerçekte birer kara memesi olan bu canlıları balina olarak tanımlamak tamamen hayali, hatta komik bir iddiadır. Önce Pakiketus'a bakalım. Pakiketus inecus. Balina atlası ilan edilmek istenen dört ayaklı bir memeli. Uzun ismi Pakiketus inecus olan bu soyu tükenmiş memeliye ait fosiller ilk kez 1983 yılında gündeme geldi. Fosili bulan P.D. Gingerich ve yardımcıları canlının sadece kafatasını bulmuş olmalarına rağmen hiç çekinmeden onun bir ilkel balina olduğunu iddia ettiler. Oysa fosilin balina olmakla yakından uzaktan bir ilgisi yoktu. İskeleti bildiğimiz kurtlara benzeyen dört ayaklı bir yapıydı. Fosilin bulunduğu yer, paslanmış demir cevherlerinin de bulunduğu ve salyangoz, kaplumbağa veya timsah gibi kara canlılarının da fosillerini barındıran bir bölgeydi. Yani bir deniz yatağı değil, kara parçasıydı. Peki dört ayaklı bir kara canlısı olan bu fosil, neden ilkel balina olarak ilan edilmiştir ve National Geographic tarafından hala öyle sunulmaktadır. National Geographic bu soruya şu cevabı veriyor. Diğer kara memelerinde hepsi bir arada bulunmayan, fark edilmesi zor, küçük ip uçları, azı dişlerindeki diş uçlarının düzeni, orta kulakta yer alan bir kemikteki kıvrım ve kulak kemiklerinin kafatasındaki konumu. Yani sadece dişlerindeki ve kulak kemiklerindeki bazı ayrıntılar nedeniyle bu dört ayaklı, kurt benzeri olan kara canlısı National Geographic tarafından yürüyen balina ilan edilebiliyordu. Pachyketus'un evrimci illüstratör Carl Burr tarafından yapılan rekonstrüksiyon çizimine bir göz atmak bile bu canlıyı yürüyen balina ilan etmenin mantıksızlığını göstermektedir. National Geographic'te sözü edilen detay özellikler, yani azı dişlerindeki diş uçlarının düzeni, orta kulakta yer alan bir kemikteki kıvrım ve kulak kemiklerinin kafatasındaki konumu ise Pachyketus ile balinalar arasında bir ilişki kurmak için kanıt olamaz. Öncelikle National Geographic'in diğer kara memelerinde hepsi bir arada bulunmayan özellikler ifadesini kullanırken, dolaylı olarak da belirttiği gibi söz konusu özellikler başka kara memelerinde de vardır. Dahası söz konusu özelliklerin hiçbirisi bir evrimsel akrabalık ilişkisinin delili olamaz. Canlılar arasında anatomik benzerliklerinden yola çıkarak kurulmak istenen bu gibi teorik ilişkilerin çoğunun son derece çürük olduğunu evrimciler de kabul etmektedirler. Eğer Avustralya'da yaşayan gagalı bir memeli olan platypuslar ve ördekler soyları tükenmiş canlılar olsalardı, evrimciler aynı mantıkla gaga benzerliğinden yola çıkarak bunları da birbirlerinin akrabası ilan edeceklerdi. Oysa platypus bir memeli, ördek ise bir kuştur ve aralarında evrim teorisine göre de bir akrabalık kurulamaz. National Geographic'in yürüyen balina ilan ettiği Pachyketus da farklı anatomik özellikleri bünyesinde barındıran özgün bir cinstir. Nitekim omurgalı paleontolojisinin otoritörlerinden Carroll, Pachyketus'un da dahil edilmesi gereken Mesinikid ailesinin garip karakterlerden oluşan bir kombinasyon gösterdiğini belirtmektedir. Bu tip mozaik canlıların bir evrimsel ara form sayılamayacağını Gold gibi önde gelen evrimciler de kabul etmektedir. Kısacası bir kara canlısı olduğu açık olan Pachyketus'u sadece kulak içi kemiklerinin ve azı dişlerinin uçları gibi yapısal özelliklerden dolayı yürüyen balina olarak tanımlamak, National Geographic'in sansasyonel, desteksiz ve tabloid habercilik geleneğinin yeni bir örneğinden başka bir şey değildir. Yaratılışçı yazar Ashby Le Camp, Balina Evriminin Abartılı Propagandası başlıklı makalesinde Pachyketus gibi kara memelerinin de dahil olduğu Mesinikidler sınıfının Archaeoketa'ların yani soyu tükenmiş balinaların atası olduğu yönündeki iddianın çürüklüğünü şöyle açıklar. Evrimcilerin Mesinikidlerin Archaeoketa'lara dönüştüğü konusunda kendilerinden emin davranmalarının nedeni gerçek soy bağlantısında yer alan bir tür tanımlayamamalarına rağmen bilinen Mesinikidler ve Archaeoketa'lar arasında bazı benzerlikler olmasıdır. Ancak bu benzerlikler özellikle de iki grup arasındaki büyük farklılıklar ışığında bir ata ilişkisi iddia etmek için yeterli değildir. Bu gibi karşılaştırmaların oldukça subjektif olan doğası, şimdiye kadar pek çok farklı memeli ve hatta sürüngen grubunun balinaların atası olarak öne sürülmüş olmasından bellidir. Ambuloketus natans, pençelerine perde geçirilen sahte balina. National Geographic dergisinin hayali balina evrimi şemasında Pachyketus'tan sonra gelen ikinci fosil canlı Ambuloketus natans'tır. İlk kez 1994 yılında Science dergisinde yayınlanan bir makaleyle duyurulan bu fosil de evrimciler tarafından zorlama yöntemiyle balinalaştırılmak istenen bir kara canlısıdır. Ambuloketus natans terimi Latince ambulete yani yürümek, ketus balina ve natans yüzmek kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur ve yürüyen ve yüzen balina anlamına gelir. Canlının yürüdüğü aşikardır. Çünkü tüm diğer kara memelileri gibi onun da dört ayağı, hatta bu ayaklara bağlı geniş pençeleri ve arka pençelerinin ucunda toynakları vardır. Ancak canlının bir taraftan da suda yüzdüğü, daha doğrusu yaşamını hem karada hem de suda amfibi şekilde sürdürdüğü iddiasının evrimcilerin ön yargıları dışında hiçbir dayanağı yoktur. Bu konuda bilimle hayal gücü arasındaki sınırı görmek için National Geographic'in Amblyokatos rekonstrüksiyonuna baktığımızda bir kara canlısı olan Amblyokatos'u balinalaştırmak için yapılmış iki küçük hileyi kolaylıkla fark edebiliriz. Hayvanın arka bacakları yürümeye yarayan ayaklar olarak değil de yüzmeye yarayan yüzgeçler gibi tasvir edilmiş. Oysa gerçekte canlının bacak kemiklerini inceleyen Carroll, bu canlının kara üzerinde güçlü bir hareket yeteneğine sahip olduğunu belirtir. Hayvanın ön ayaklarına palet görüntüsü verebilmek için perdeler çizilmiştir. Oysa eldeki Amblyokatos fosillerinden böyle bir sonuca varmak mümkün değildir. Gerçekte fosil kayıtlarında bu gibi yumuşak dokular hemen hiçbir zaman görünmezler. Dolayısıyla canlının iskeleti dışında kalan özellikleri üzerinde yapılan rekonstrüksiyonlar hep spekülatiftir. Bu da evrimcilere geniş bir propaganda malzemesi sunar. Amblyokatos'un çizimi üzerinde yapılan benzer evrimci rötuşlarla her canlıyı istenen başka bir canlıya benzer gibi göstermek mümkündür. İsterseniz bir maymun iskeletini de bacaklarını arkaya doğru çizip yüzgeç gibi göstermek ve parmakları arasında perdeler çizmek suretiyle balinaların atası olan primat diye sunabilirsiniz. Amblyokatos fosili üzerinde yapılan bu çizim hilelerinin geçersizliği yine National Geographic'in aynı sayısında yayınlanan başka bir çizimden de anlaşılabilir. Amblyokatos fosilinin daha gerçekçi bir görünümü. Ayaklar yüzgeç değil, gerçekten ayak ve parmaklar arasında National Geographic'in daha önceden eklediği hayali perdeler yok. National Geographic canlının iskeletinin resmini yayınlarken ister istemez rekonstrüksiyon resminde yaptığı balinalaştırıcı rötuşlardan geri adım atmak zorunda kalmış. Canlının ayak kemikleri iskeletin açıkça gösterdiği gibi onu kara üzerinde taşıyacak yapıda. Ayaklarında ise hayali perdelerden iz yok. Yürüyen balina masalının geçersizliği. Gerçekte ne Pachytechnus'un ne de Amblyokatos'un balinalarla bir akrabalıkları bulunduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Bunlar sadece teorilerine göre deniz memelileri için karada yaşayan bir ata bulmak zorunda olan evrimcilerin bazı sınırlı benzerliklerinden yola çıkarak belirledikleri ata adaylarıdır. Bu canlıların kendileriyle çok yakın bir jeolojik devirde fosil kayıtlarında ortaya çıkan deniz memelileri ile ilişkileri bulunduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur. National Geographic'in şemasında Pachycetus ve Amblyokatos'un ardından söz konusu deniz memelilerine geçilmekte ve Prokatus, Rodecatus gibi soyu tükenmiş balina türleri sıralanmaktadır. Söz konusu canlılar gerçekten de suda yaşayan soyu tükenmiş memelilerdir. Ancak Pachycetus ve Amblyokatos ile bu deniz memelileri arasında çok büyük anatomik farklılıklar vardır. Her ne kadar National Geographic yaptığı küçük çizim hileleriyle bu farklılıkları küçültmeye çalışmışsa da canlıların fosilleri incelendiğinde birbirlerine bağlanan ara formlar olmadıkları açıkça görülür. Dört ayaklı bir kara memelisi olan Amblyokatos da omurga, leğen kemiğinde bitmekte ve bu kemiğe bağlı güçlü bacak kemikleri uzanmaktadır. Bu tipik bir kara memelisi anatomisidir. Balinalarda ise omurga kuyruğa doğru kesintisiz devam eder ve leğen kemiği bulunmaz. Nitekim Amblyokatos'tan 10 milyon yıl kadar sonra yaşadığı düşünülen Basilosaurus aynen bu anatomiye sahiptir. Yani tipik bir balinadır. Tipik bir kara canlısı olan Amblyokatos ile tipik bir balina olan Basilosaurus arasında ise hiçbir ara form yoktur. Basilosaurus'un ve kaşalotun omurgalarının alt kısmında omurgadan bağımsız küçük kemikler yer alır. National Geographic bunların küçülmüş bacaklar olduğu iddiasındadır. Oysa bunların bir başka fonksiyon taşıdığını ise dergi yine kendisi belirtmektedir. Söz konusu kemikler, Bacillosaurus da çiftleşme konumunu almaya yardımcı olmakta, Kaşalot da ise üreme organlarına destek olmaktadır. Zaten oldukça önemli bir fonksiyon üstlenmiş olan iskelet parçalarını bir başka fonksiyonun körelmiş organı olarak tanımlamak evrimci önyargıdan başka bir şey değildir. Sonuçta deniz memelilerinin kara memelileriyle aralarında bir ara form olmadan özgün yapılarıyla ortaya çıktıkları gerçeği National Geographic'in ısrarlı çabalarına rağmen değişmemiştir. Ortada bir evrim zinciri yoktur. Robert Carroll bu gerçeği istemeden ve evrimci bir dille de olsa şöyle kabul eder. Doğrudan balinalara uzanan bir Mason kit çizgisi tanımlamak mümkün değildir. Biraz daha tarafsız bilim adamları ise National Geographic gibi evrimci kaynakların yürüyen balina olarak göstermek istedikleri canlıların gerçekte balinalarla ilgisi olmayan özgün bir canlı grubu olduğunu açıkça kabul etmektedir. Balinalar konusunda ünlü bir uzman olan Rus bilim adamı Mishit Lidze, bir evrimci olmasına karşın Pachyketus, Amblyketus natans ve benzeri dört ayaklı balina atası adaylarının bu şekilde tanımlanmasına katılmamakta ve onları tamamen izole bir grup olarak tarif etmektedir. National Geographic'in düzenli şemasının sorunları. Evrim teorisinin kitlelere empoze edilmesinde görsel telkinler büyük rol oynar. Ancak bunlar kimi zaman tamamen bilim dışı, kimi zaman da bilimsel bulguları taraflı yorumlayan malzemelerdir. National Geographic'in birbiri ardına dizdiği ve sözde giderek balinalaşan memelileri gösteren zaman çizelgesi de bu aldatıcı malzemelere örnektir. Buraya dek bu çizelgedeki canlıların rekonstrüksiyonları üzerine yapılan küçük aldatıcı rötuşlara değindik. Bunun yanında canlılara verilen tarihler de National Geographic tarafından Darwinist ön yargılara göre seçilmiştir. Şemada çizilen canlıların birbirlerini jeolojik bir sıra içinde izledikleri ileri sürülmektedir. Oysa gerçekte söz konusu tarihlemeler tartışmalıdır. Espley L. Kemp, paleontoloji kaynaklarına dayanarak konuyu şöyle açıklar. Standart sınıflamada Pachyketus inacus, geç Yebrisan dönemine dahil edilir. Ama çeşitli uzmanlar bu tarihin gerçekte erken Lutetian devri olabileceğini belirtmektedirler. Eğer daha genç olan bu yaş kabul edilirse, o zaman Pachyketus'un yaklaşık olarak Rhodaketus ile yine Pakistan'da bulunmuş bir erken Lutetian fosili ile çağdaş olduğu sonucu çıkacaktır. Dahası Pachyketus ile aynı tabakada ama 120 metre yukarıda bulunan Amblyketus'un yaşının da Pachyketus ile aynı oranda yukarı alınması gerekecektir. Bu, Amblyketus'un Rhodaketus'tan ve muhtemelen Indoketus'tan ve hatta Protaketus'tan daha genç olduğu sonucunu doğuracaktır. Kısacası National Geographic'in hayali bir evrim şeması içinde ard arda dizdiği canlıların gerçekte hangi tarihlerde yaşadıkları konusunda iki farklı görüş vardır. Ve ikinci görüş kabul edildiğinde National Geographic'in balinaların karada yürüyen ataları olarak gösterdiği Pachyketus ve Amblyketus fosillerinin gerçek balinalarla aynı yaşta hatta daha da genç olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Yani geriye hiçbir evrim şeması kalmamaktadır. National Geographic bu sorunu tamamen göz ardı etmiş ve sadece kendi tezine uygun gelen görüşleri kullanmıştır. Bu kuşkusuz bir bilim yöntemi değil, propaganda yöntemidir. Kulak ve burun evrimi hikayeleri. Kara memelileri ile deniz memelileri arasında öne sürülecek bir evrim senaryosunun bu canlı grupları arasındaki farklı kulak ve burun yapılarına açıklama getirmesi gerekir. National Geographic de kullandığı gösterişli grafikler yardımıyla bu sorunu hallettiği izlenimini vermeye çalışmıştır. Oysa bu izlenim aldatıcıdır. Önce kulak yapısını ele alalım. Kara memelileri biz insanlar gibi dış dünyadaki sesleri kulak kepçeleriyle toplar, orta kulaktaki kemiklerle güçlendirir ve iç kulakta sinyallere çevirirler. Deniz memelilerinin ise kulakları yoktur. sesleri alt çenelerindeki özel titreşim algılayıcı duyargalarla duyarlar. National Geographic, bu ikinci duyma sisteminin ilk sistemden evrimleştiği iddiasındadır. Bunu 161. sayfasındaki işitme cihazları başlıklı şemada ifade etmektedir. Bu şema, ilk izlenimde okuyuculara işitmenin kademeli bir şekilde evrimleştiği izlenimini verecek şekilde çizilmiştir. Oysa ortada hiçbir kademeli evrim yoktur. Aksine kesin çizgilerle ayrılmış iki ayrı işitme sistemi vardır. National Geographic'in bu şemada kullandığı satırlara hatırlamak bile bunu anlamak için yeterli. Pakiketus bu yürüyen balina, günümüz balinalarındaki orta kulağa doğru uzanan yağ yastığından yoksun, bu da hayvanın karasal niteliklerini koruduğunu gösteren bir ipucu. Sonraki balinalarda çene kemiği yağ yastığıyla birlikte sesleri algılamak üzere uyum sağlamıştır. Pakiketus'un tipik bir kara memelisi olduğunu, onu yürüyen balina olarak tanımlamanın komedi sayıldığını belirtmiştik. National Geographic'in bu az önceki mantığı da aynı derecede komiktir. Zaten bir kara canlısı olan Pakiketus'u önce yürüyen balina ilan etmekte, sonra da hayvansal karasal niteliklerini koruyor demektedir. Bu bir ineği yürüyen yarası olarak tanımlayıp, sonra da henüz kanatları yok, hala karasal özelliklerini koruyor demek gibi bir şeydir. Bu konunun bir yönüdür. Bizi burada ilgilendiren yönü ise Pakiketus ile balinalar arasındaki kulak ayrımını açık seçik ortaya koymasıdır. National Geographic'in bu az önceki alıntısından sonra doğal olarak iki kulak yapısı arasında geçiş formları olup olmadığını bir hatırlamak gerekir. Pakiketus'tan sonra sırada evrimcilerin yürüyen yüzen balina dedikleri ama aslında bir kara canlısı olduğunu incelediğimiz Amblyoketus vardır. National Geographic, Amblyoketus için şu ifadeyi kullanmaktadır. Suda yaşamaya Pakiketus'tan daha yatkın olsa da Amblyoketus da doğrudan kulaklarıyla işitiyordu. Yani Amblyoketus'ta da bir balina kulağına doğru evrimleşme durumu yoktur. National Geographic'in şemasındaki üçüncü canlıya geldiğimizde bir anda büyük bir değişimle karşılaşırız. Bu yazı az önceki alıntılardan sonra şöyle devam etmektedir. Sesler, Bolisaurus'un orta kulağına alt çeneden gelen titreşimler halinde iletiliyordu. Bir başka deyişle Basilosaurus tipik bir balina kulağına sahiptir. Yani dış kulak kepçesiyle değil, çenesine gelen titreşimlerle etrafındaki sesleri algılayan bir canlıdır. Ve National Geographic'in evrim şemasında kendisinden önce yer alan Pakiketus ve Amblyoketus'un kulak yapısı ile Basilosaurus'un kulak yapısı arasında hiçbir geçiş formu yoktur. Nitekim konu teorik olarak incelendiğinde böyle bir geçiş formunun yaşamış olmasının imkansız olduğu da görülür. Kendi içinde mükemmel bir duyma sisteminden tamamen farklı bir yapıya sahip bir başka sisteme kademeli evrimle geçilmesi mümkün değildir. Çünkü ara aşamalar verimli olmayacaktır. Yavaş yavaş kulaklarıyla duyma yeteneğini yitiren, çenesiyle duyma yeteneği ise henüz gelişmemiş bir canlı avantajlı değildir. Kaldı ki söz konusu gelişmenin nasıl sağlanabileceği sorusu da evrim teorisini çıkmaza sürüklemektedir. Evrimcilerin öne sürdükleri mekanizma mutasyonlardır ve canlılara genetik bilgi ekledikleri, hiçbir zaman görülmemiş olan mutasyonlar sonucunda deniz memelilerinin son derece kompleks algı sistemlerinin ortaya çıktığını ileri sürmek akla aykırıdır. Benzer bir durum National Geographic'in Kayan Burun hikayesi için de geçerlidir. Dergi Pakiketus, Rodaketus ve günümüz gri balinasına ait 3 kafatası iskeletini alt alta dizmiş ve bir evrim süreci oluşturduklarını ileri sürmüştür. Oysa 3 fosilin özellikle de Rodaketus ve günümüz balinasının burun yapıları, aynı serinin ara formları olarak kabul edilemeyecek kadar farklıdır. Dahası nefes deliklerinin burundan enseye doğru yürümesi, söz konusu canlıların anatomisinde çok ciddi bir yeniden dizayn gerektirir ki, bunun rastgele mutasyonlar yoluyla sağlandığına inanmak, hayal kurmaktan başka bir şey değildir. National Geographic'in Lamarckçı masalları. Aslında gerek National Geographic dergisi yazarlarının, gerekse evrimci camianın büyük bir bölümünün canlıların kökeni hakkında temel bir batıl inanışları vardır ve sorun da bundan kaynaklanmaktadır. Bu batıl inanç, canlılara ihtiyaç duydukları organları, biyokimyasal yapıları veya anatomik özellikleri kazandıran adeta sihirli bir doğa gücü olduğu düşüncesidir. Bunu görmek için National Geographic'in Balinaların Evrimli başlıklı yazısındaki bazı ilginç pasajları hatırlatalım. Bu civarda bulunan balinaların bazı atalarını gözümün önüne getirmeye çalıştım. Her kuşakta giderek kısalan ve çelimsizleşen arka ayaklarını kullanarak şapıdık şapıdık hareket etmeye çalışıyorlardı. Bir yandan arka bacakları, diğer yandan da gövdelerini destekleyen kalça kemikleri giderek küçülüyordu. Boyun kısaldı, böylece gövdenin ön kısmı suyu en az dirençle yarıp geçmeyi sağlayan boru biçiminde bir denizaltı gövdesini andırır bir şekilde girerken, kollar da dümen biçimini almaya başladı. Dış kulaklara duyulan ihtiyacın azalmasıyla bazı balinalar sudaki sesleri doğrudan alt çene kemikleriyle algılayıp özel yağ yastıkları üzerinden iç kulağa iletiyorlardı. Dikkat edilirse tüm bu anlatımlarda evrimci zihniyet sadece canlıların değişen ortama göre değişen ihtiyaçları olduğunu belirtmekte ve bu ihtiyacı başlı başına bir evrim mekanizması olarak algılamaktadır. Bu mantığa göre kendisine az ihtiyaç duyulan organlar yok olmakta, ihtiyaç duyulan yeni organlar kendi kendine ortaya çıkmaktadır. Oysa biyoloji konusunda en temel bilgilere sahip olan bir kimse bile bilir ki, ihtiyaçlarımız organlarımızı kalıtsal olarak şekillendirmez. Bu Lamarck'ın kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere aktarılması tezinin çürümesinden bu yana, yani yaklaşık 100 yıldır bilinen kesin bir gerçektir. Ama evrimci yayınlara bakıldığında hala Lamarck'ın teorisiyle düşünüyor gibidirler. Eğer kendilerine itiraz ederseniz, hayır biz Lamarckçı değiliz, kastımız çevre şartlarının canlılar üzerinde evrimsel bir baskı oluşturduğu, bu baskı sonucunda uygun canlılarının seçildiği ve böylece türün evrimleştiğidir diyeceklerdir. Ama zaten konunun püf noktası da buradadır. Evrimcilerin evrimsel baskı dedikleri şey, canlılara ihtiyaca göre yeni özellikler kazandıramaz. Çünkü bu baskıya cevap vereceğini umdukları iki sözde evrim mekanizması, yani doğal seleksiyon ve mutasyonun canlılara yeni organlar kazandırma özelliği yoktur. Doğal seleksiyon, sadece zaten var olan özellikleri seçebilir, yeni bir özellik üretemez. Mutasyonlar canlılara genetik bilgi eklemezler, sadece mevcut genetik bilgiyi tahrip ederler. Genetik bilgi ekleyen bir mutasyon asla gözlemlenmemiştir. Bu gerçekler ışığında National Geographic'in az önceki şapıdık şapıdık hareket eden balinalar masalına bir kez daha bakarsak, aslında gerçekten de oldukça ilkel bir Lamarckçılık yaptıklarını görürüz. Dikkat edilirse National Geographic yazarı Douglas Cuttwick, her kuşakta giderek kısalan ve çelimsizleşen arka ayaklardan söz etmektedir. Acaba nasıl olur da her kuşakta bir canlı türünde morfolojik değişim hem de belli bir yöne doğru değişim olabilir? Bunun için o türün her kuşaktaki kimi temsilcilerinin bacaklarının kısalmasına neden olacak mutasyonlara uğraması, bu mutasyonların canlıya başka hiçbir zarar vermemesi, mutasyona uğrayan bireylerin diğerlerine göre avantajlı olup seçilmesi, bir sonraki kuşakta ne tesadüfse yine aynı genin, aynı noktasının, aynı mutasyona uğraması, bunun nesiller boyu hiç değişmeden devam etmesi, tüm bunların tesadüfen kusursuz gerçekleşmesi gerekir. Eğer National Geographic yazarları buna inanıyorlarsa, biz sülale olarak uçmayı çok seviyoruz. Oğlumda ne tesadüf bir mutasyon geçirdi ve koltuk atlarında kuş tüyünü andıran birkaç küçük yapı belirdi. Torunum da aynı mutasyondan geçecek ve tüyleri biraz artacak. Bu nesiller boyu devam edecek ve sonunda sülalemiz kanatlanıp uçacak diyen bir insana da inanabilirler. İki hikayenin saçmalık düzeyi aynıdır çünkü. Bu durum, başta belirttiğimiz gerçeği, yani evrimcilerin canlıların ihtiyaçlarının adeta doğadaki sihirli bir güç tarafından karşılandığına dair batıl inancını ortaya çıkarmaktadır. Gerçekte animist kültürde yer alan doğaya bilinç atfetme inancı ne ilginçtir ki 21. yüzyılda bilim kisvesi altında karşımıza çıkmaktadır. Oysa Darwinizmin ünlü eleştirmenlerinden biri olan Fransa'nın ünlü biyoloğu Paul-Pierre Gresset'in belirttiği gibi hayal kurmayı yasaklayan bir kanun yoktur. Ama bilim bu işin içine dahil edilmemelidir. National Geographic'te fazla söz edilmeden empoze edilmek istenen bir başka senaryoda söz konusu canlıların vücut yüzeyleriyle ilgilidir. Karasal canlılar oldukları kabul edilen Pachyketus ve Ambulaketus'un diğer memeliler gibi tüylü bir vücuda sahip oldukları herkesin ortak görüşüdür. Nitekim National Geographic de rekonstrüksiyonlarında her iki canlıyı sık tüylerle çizmiştir. Ancak daha sonraki canlılara, yani gerçek deniz memelilerine geçildiğinde birden tüyler yok olmaktadır. Bunun evrimsel açıklaması az önce anlattığımıza benzer Lamarckçı hikayelerden farklı bir şey değildir. Gerçek ise söz konusu canlıların her birinin yaşadıkları ortama göre en uygun biçimlerde tasarlanmış olduklarıdır. Bu tasarımları mutasyonlarla veya daha da basit Lamarckçı hikayelerle açıklamaya çalışmak akıl dışıdır. Canlılıktaki her tasarım gibi söz konusu canlıların tasarımı da yaratılış için bir kanıt oluşturmaktadır. Deniz memelilerinin kendi içindeki evrim senaryosunun açmazları. Bu noktaya kadar deniz memelilerinin kara canlılarından evrimleştiği yönündeki evrimci senaryonun geçersizliğini inceledik. Bilimsel bulgular National Geographic'in bu senaryonun başlangıcına yerleştirdiği iki kara memelisi ile deniz memelileri arasında hiçbir bağ bulunmadığını göstermektedir. Peki senaryonun geri kalan kısmı? Bu konuda da evrim teorisi yine açmazdadır. Teori, bilimsel sınıflamada arkaik, yani eski balinalar olarak bilinen soyu tükenmiş özgün deniz memelileri ile yaşayan balina ve yunuslar arasında bir akrabalık ilişkisi kurma çabasındadır. National Geographic bu iddiayı çok basitleştirilmiş bir biçimde şemalaştırmıştır. Oysa gerçekte konunun uzmanları farklı düşünmektedirler. Evrimci paleontolog Barbara Stahl şöyle yazar: bu arkeoketi ağların kıvrak formdaki vücutları ve kendilerine özgü testere dişleri, bunların muhtemelen herhangi bir modern balinanın atası olamayacağını açıkça ortaya koymaktadır. Deniz memelilerinin kökeni konusundaki evrimci senaryo, moleküler biyolojinin bulguları açısından da çıkmaz içindedir. Klasik evrimci senaryo, balinaların iki büyük grubunun, yani dişli balinaların ve balenli balinaların ortak bir atadan evrimleştiğini varsayar. Ama Brüksel Üniversitesi'nden Michel Milonkevitch yeni bir teoriyle bu görüşe karşı çıkmış, anatomik benzerliğe göre kurulan söz konusu varsayımın moleküler bulgular tarafından çürütüldüğünü şöyle vurgulamıştır: balinaların büyük grupları arasındaki evrimsel ilişkiler, morfolojik ve moleküler analizlerin çok farklı sonuçlara varması nedeniyle daha da problemlidir. Morfolojik ve davranışsal bulgu bütünlerine bakılarak yapılan geleneksel yorumlama, ekolokasyona sahip dişli balinaların ve filtre sistemiyle beslenen balen balinaların iki ayrı monofilotik grup olduğunu varsayar. Öte yandan DNA üzerinde yapılan filogenetik analizleri ve amino asit karşılaştırmaları uzun zamandır kabul edilen bu sınıflandırmayla çelişmektedir. Dişli balinaların bir grubu, yani sperm balinaları, morfolojik yönden kendilerinden oldukça uzak olan balen balinalarına diğer dişli balinalardan daha yakın gözükmektedirler. Kısacası deniz memelileri kendilerinin oturtulmak istendiği hayali evrim şemalarının her birine isyan etmektedirler. Sonuç: deniz memelilerinin kökeni konusundaki evrimci propagandada önemli bir rol üstlenen ve National Geographic dergisinin de konu hakkındaki en önemli bilgi kaynağı durumundaki paleontolog Hans Tvessen'in iddialarının aksine ortada gerçek kanıtlara dayanan bir evrim süreci değil, evrim teorisine göre bir şemaya oturtulmaya çalışılan ama bir türlü bu şemaya uygun gelmeyen kanıtlar vardır. Kanıtların ön yargısız incelenmesiyle ortaya çıkan sonuç ise, tarihteki farklı canlı gruplarının birbirlerinden bağımsız olarak aniden ortaya çıktıklarıdır. Bu da tüm canlıları Allah'ın yaratmış olduğu gerçeğinin bilimsel bir kanıtıdır. Deniz memelileri konusundaki iddialı evrimci propaganda ise bir zamanlar aynı şekilde gündeme getirilen ama sonra geçersizliği evrimciler tarafından da itiraf edilen at serilerine benzemektedir. Farklı dönemlerde yaşamış, çeşitli soyu tükenmiş memeliler ardı arda dizilmiş, dönemin evrimcileri bunu sarsılmaz kanıt olarak empoze etmişlerdir. Ama zamanla gerçek ortaya çıkmış, birbiri ardına dizilen bu canlıların birbirlerinin atası olamayacağı, farklı dönemlerde ortaya çıkmış ve sonra da soyları tükenmiş, bağımsız türler olduğu anlaşılmıştır. Atın evrimi şemalarının sergilendiği Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nin yöneticilerinden ünlü evrimci paleontolog Nils Edrich ise hala müzesinin alt katında duran bu şema hakkında şunları söylemek durumunda kalmıştır. Hayatın doğası hakkında her biri birbirinden hayali bir sürü kötü hikaye vardır. Bunun en ünlü örneği ise belki 50 yıl önce hazırlanmış olan ve hala alt katta duran atın evrimi sergisidir. Atın evrimi birbirini izleyen yüzlerce bilimsel kaynak tarafından büyük bir gerçek gibi sunulmuştur. Ancak şimdi bu tip iddiaları ortaya atan kişilerin yaptıkları tahminlerin yalnızca spekülasyon olduklarını düşünüyorum. Hayatın doğası hakkındaki söz konusu kötü hikayelerden biri de National Geographic'in hararetle savunduğu balinaların evrimi masalıdır. Ve yakında bu da diğer kötü hikayeler gibi çöplüğe atılacaktır.